Yeşil Gazete'den herkese iyi akşamlar. Yakın Zaman'ın 18. bölümünde birlikteyiz. Ben Ümit Şahin.
Ben Kürşat Kızıltuğ.
Yakın Zaman'da bugün Bruno Latour konuşacağız. Aslında ilk 15 programdan sonra bir deprem nedeniyle bir aylık bir ara vermiştik biliyorsunuz. Bütün Yeşil Gazete programlarının normal akışına aslında. Ardından da 2 hafta konuklarımızla deprem sonrası durumla ilgili programlar yaptık. Şimdi bir haftada ondan sonra bir zorunlu ara oldu ama bu hafta tekrar kitaplar üzerinden sohbete geri dönüyoruz Kürşat'la birlikte. Bugün de biraz Bruno Latour konuşmak istedik ve onun rotasını konuşacağız. Konuşacağımız kitap Kolektif Kitap'tan 2019 yılında çıkmış bir kitap. Kitabın alt başlığı Politikada Yönümüzü Nasıl Bulacağız? Aslında 2017 yılında yayınlanmış ve Orçun Türkay çevirisiyle Türkçesi 2019'da çıkmış bir kitap. Kitabın orijinal başlığı aslında Fransızca başlığı Bruno Latour'un koyduğu İniş Nereye? Diyor aslında. Bunu İngilizce'ye Yeryüzüne iniş diye çevirmişler. Türkçe'ye de rota olarak ama alt başlık aynı. Hepsinde aynı. Politikada yönümüzü nasıl bulacağız? Ya da İngilizcesinde de yeni iklim rejiminin politikası denmiş. Şimdi birazcık Bruno Latour'dan ki biliyorsunuz 6 ay önce yaklaşık çok yakın zamanda kaybettiğimiz 75 yaşındaydı. Geçen Ekim ayında hayatını kaybetti. Çok önemli bir Fransız filozof. Biraz Kürşet istersen sen bize Bruno Latour'u kısaca bir hatırlat. Ondan sonra kitap hakkında konuşmaya başlayalım.
Bruno Latour Türkiye'ye kitapları diğer Fransız düşünürlere, çağdaşı olduğu diğer Fransız düşünürlere göre biraz daha geç çevrilen, geç tanınan bir filozof ve sosyal bilimci aynı zamanda. Antropoloji, sosyoloji ve felsefe alanında üçünü de birden çalışmaları var ve en önemli çalışmalarından bilimsi alanına çok ciddi katkı yapmış olan Laboratuvar Hayatı isimli çalışma yakın zamanda Türkçe'ye bu benim görüntü problem var.
Evet, biraz bağlantında oynamalar oluyor ama koptun
Yayında bir
galiba.
problem oldu.
Şu anda geldi
Geldik
sanki.
mi?
Devam et istersen.
Evet. Şey demiştim. Laboratuvar Hayatı isimli çalışması Latour'un en bilinen ve bilim insanlarının sosyolojisi alanında yapılmış en etkili çalışmalardan bir tanesi. Daha sonraki yıllarda 1990'lı yıllarda yazdığı ve adını tüm dünya çapında tanınır kılan Biz Hiç Modern Olmadık Simetrik Antropoloji Denemesi isimli bir çalışması var. Bu da geçtiğimiz 10 yıl içerisinde iki baskı yapacak şekilde Türkiye'ye yayınlandı. Diğer toplum teorilerini, toplum bilimlerini çok ciddi şekilde ilgilendiren çalışmalarından bir tanesi de Toplumsalı Yeniden Toparlamak adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş olan kitabı. Bu aslında 2005 tarihli bir kitaptır. Fakat toplum teorilerinde ya da sosyal bilimler, sosyolojide en etkili olan son dönem çalışmalardan bir tanesi. Bruno Latour'u çok kabaca şöyle bir düşünce haritası üzerine yerleştirebileceğimizi düşünüyorum. Deleuze'le birlikte Fransız düşüncesinde ya da Fransız sosyal teorisinde yeniden gündeme gelen bir anlamda aslında unutulmuş bir düşünür ya da sosyolog olan Gabriel Tarde'ın fikirlerini tekrar alıp işleyen yaşayan filozoflardan bir tanesidir Bruno Latour. Ha, bu arada unutmadan Gabriel Tarsus'u da Türkçe'de yayınlamıştır. Sonrasında kendi özgün teorisini yavaş yavaş geliştirirken toplumsal üzere ilişkin Durkheimci felsefe düşünceden kaynaklanan ya da Durkheimci sosyolojiden kaynaklanan yerleşik tasavvurların dışına çıkan daha ziyade kurulu bir farklar ve asamblaj, Döloz'daki asamblaj denilen kavramlar üzerine kurulu bir tür sosyal teori ya da bir sosyal ontoloji inşa ilerleyen bir var. Sosyal teorisi var. Çok şu an hani bizim program açısından çok daha öncelikli olan ikinci kavramına geleceğim. Hem gözden aldığı hem Tart'tan aldığı bazı kavramlarla birlikte geliştirdiği tamamen kendine özgü bir teori olan aktör teorisi adında bir kavram var ve bu aktör A teorisi sonrasında Bruno Latour'un da inşacılarından bir tanesi olacağı bir tür düz ontoloji ya da yatay ontoloji fikrinin de oluşumuna katkıda bulundu. Nedir bu aktör A teorisi? Çok kabaca, çok kısaca insan faillerin de içinde yer aldığı çok daha geniş bir sosyal ve sosyal ötesinde için dünyaya doğru yayılan çeşitli ilişkilerden oluşan bir ilişkiler ağındaki tüm varlık etkileşim içinde olduğumuz tüm varlıklarla birlikte birbirine bağlanan nesne ve çeşitli nesneler veya öznelerden oluşan ilişki ağları içerisindeki faillikler. Burada bu kavramı bize kabaca şöyle düşünmemizi sağlıyor. Örneğin biz insanlar olarak birbirimizle ilişkiler kurduğumuzda bir faillik sahibi oluyoruz. Diyelim ki topluluklar oluşturduğumuzda, politik gruplar oluşturduğumuzda, dernekler, vakıflar. Ama aktör ağlar üzerinden düşünmeye başladığımızda aslında bizim bu ilişkileri kurmamızı sağlayan diğer nesneleri de etkileşim kurmamızı sağlayan teknolojik araçları da yahut da mesela canlı varlıklar olarak içinde yer aldığımız ekosistem ve ekosistemlerde birbiriyle bağlantılı olan tüm diğer canlıların veya cansızların oluşturduğu ve hayatta kalmamızı mümkün kılan çevrimleri de işin içine katarak insanın merkezinde olmadığı ama insanın parçası olduğu bir ontoloji tasavvur etmemizi mümkün kılıyor ve faillikler de aslında bu şekilde anlaşılmaya başlanıyor. Burada genellikle Latour'a bir eleştiri de yapılır. İnsan failliğini yerinden ettiği ve insan failliğine yer vermeyerek ya da insan failliğinin önemini diğer faillerle eşit getirerek önemsizliği şeklinde bir eleştiri yapılır. Biraz sonra açacağımız kitabında da gördüğümüz gibi aslında bu biraz haksız bir eleştiri çünkü konu insanların mesela politikanın faili olma konumundaki pozisyonunu reddetmeye önemsizleştirme değil, onun içerdiği ilişkiler alanını genişletme ve onun daha başka nelerle bağlantılı olduğunu failliklerinin daha neli olduğunu ya da nelerden etkilendiğini verecek şekilde o bağlantılılıklar listesini büyütmekle alakalı bir şey. Bütün tartışmalar hem sosyal bilimciler arasında hem özellikle kent sosyologları, kent araştırmacılar arasında, sanatçılar arasında epeyce tartışılan bir şey haline geldi ve epeyce de sosyal bilimler arasında daha ampirik araştırmalara da alacak şekilde işe yarar bir kavram setine dönüşmeye başladı. Şimdi son olarak sözü sana vermeden önce Bruno Latour'un dünyayı kavrama biçiminde de yine insan merkezci bir failliği yerinden oynattığı noktada ekolojisine de başka bir bakıda yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Tam bu noktada epeyce James Lovelock'ın Gaia hipotezinde ortaya koyduğu düşünceye yakınlaşıyor. Aslında belki de dersinden söylersek Latourcu kavramları göz önünde bulundurduğumuzda aslında Gaia hipotezinde Lovelock'ın ortaya koyduğu dünya modeli Latourcu kavramlara çok uyumlu olarak da görünüyor. Öyle de bakabiliriz. Gaia isimli çalışması Lovelock'ın Türkçe'ye çevirmişti. O kitabı okuyanlar bile insanlar ve diğer canlılar ve aynı zamanda sadece canlı değil, biyokimyasal tüm süreçler, su, atmosfer ve kayalar, tüm bunların oluşturduğu kompleks bir sistem, kendi kendini düzenleyen kompleks bir sistem olarak hem atmosfer hem de diğer tüm ekosistem bir arada vardır ve bu sistem içerisinde, bu büyük sistemin şeyinden, bakış açısından bakıldığında insan failliği önemsiz değildir ama çok daha büyük faillerle bağlantılı olarak ancak anlaşılabilir ve değer kazanabilirdir. Zaten daha sonra da Latour bu Gaia düşüncesini de işleyen bir kitapta yazdı. 2017'de yazılmış olan bu Rota isimli kitabı ise çok berrak, çok apaçık bir şekilde aslında kendi toplumsal teorisinin kavramlarını sadece zarif ve aynı zamanda bayağı edebi bir deminin diliyle işleyen ve kendi politika anlayışımızı tepeden tırnağa gözden geçirmemizde bizi yanına katan bir tartışma yapıyor. Yani böyle bir doğrular manzumesi sunmak yerine ve bizi bir tartışmaya davet ediyor. Şimdi bunu ana hatlarıyla sen lütfen özetler misin Ümit?
Tamam. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Yani bu Gaia ile Yüzleşmek kitabı Rota'dan bir önceki kitabı aslında. O Türkçe'ye çevrilmedi. Keşke çevrilse. Hani onu söylemiş olalım.
Evet.
Çünkü Latour'un benim bildiğim kadarıyla doğrudan doğruya iklim kriziyle ilgili ve yeni iklim rejimi kavramını ortaya attığı ilk kitap olması lazım. O
Evet.
Bir de politik ekolojiyle ilgili bir kitabı var ondan önce. Şimdi ama bu kitap hem dediğin gibi daha böyle sohbet diliyle neredeyse bazı bölümleri yazılmış, daha az teorik görünen, daha güncele yakın bir kitap ve zaten kitap girişinden itibaren de çok enteresan bir tartışmayla açılıyor. Benim kitapta en ilgimi çeken direkt bu oldu tabii. Bu da iklim inkarcılığı meselesinin aslında ne kadar kritik öneme sahip olduğu. Yani bugün dünyada yaşanan değişimler içerisinde, siyasi değişimler içerisinde ve krizler içerisinde iklim değişikliğinin kısıtlı olarak inkar edilmesinin önemine vurgu yaparak başlıyor kitap. Şimdi bu niye önemli? Çünkü iklim değişikliğinin inkar edilmesi biliyorsunuz, yani ilk defa Latour'un söylediği ya da gündeme getirdiği bir şey değil. En az 30 yıldır çok ciddi bir sorun. Hem işte iklim hareketi içerisinde hem genel anlamda çok tartışmalı. Hatta işte Trump'ın 2016'da iktidara gelmesinde iklim inkarcısı söylemlerin rolü vardı. Hatta ilk defa bir Bush da öyleydi gerçi ama o zaman daha az önemli bir konu olduğu için Trump'ın iktidara gelmesi iklim inkarcılığının iktidara gelmesi olarak anlaşılmıştı falan. Dolayısıyla hani bu ilk defa Latour'un yaptığı bir tartışma değil ama genellikle bu tartışma iki noktadan yapılır. Yani Türkiye'de de öyle. Birincisi bu iklim inkarcılığını yani iklim değişikliği yok diyen tarafları besleyen fosil yakıt şirketleri, petrol, kömür şirketlerinin özellikle attıkları paralar ve dolayısıyla aslında doğrudan onların faillikleri üzerinden bu mesele tartışılıyor. Onların finansmanı üzerinden. İkincisi de bilim karşıtlığı üzerinden. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok bariz işte bu aşı karşıtlığında da karşımıza çıkan, evrim tartışmalarında da karşımıza çıkan yaratılışçılık vesaire olarak. Yani bilimin genel anlamda inkar edilmesinin bir parçası olarak görülür. Ama bu iki açıklama her ne kadar doğru olsa da eksik olduğu bir nokta vardır. O da meselenin politik yönü. Yani olay sadece mesela bilim karşıtlığı ya da fosil yakıt şirketlerinin, petrol şirketlerinin zenginliği üzerinden tartışıldığında belki Amerika'daki cumhuriyetçi demokrat ayrımına bir miktar bir şey oluyor, referans vermiş oluyor. Çünkü orada kimin hangi senatörleri, hangi şirketlerin desteklediği önemli, işte kürtaj karşıtlığının vesairenin bu işle bağlantısı, özellikle cumhuriyetçiler açısından, muhafazakar sağ açısından, aşırı sağ açısından, Donald Trump gibi falan çok önemli. Ama burada çok daha sistemin kendisine dair bir tartışma genellikle es geçiliyor. Bunu es geçmeyen Oreskes'lerin, daha önce Oreskes ve Conway'in, daha önce bu programda da bir ara bahsettiğimiz Şüphe Tacirleri kitabı ve onun üzerine yapılmış filmdir. Mesela orada meselenin nasıl aşırı sağın bir liberter, o Amerikan liberterliği ama, yani aşırı sağ kapitalist serbest, bu serbest piyasa radikalizmiyle olan bağı anlatılır o şeyde. Yani aslında nasıl hükümetin ya da devletin her türlü müdahalesine karşı olmanın iklim değişikliğine mücadelede bir müdahale işi olduğu için vergi koymak vesaire gibi, buna karşı olmanın önemli bir parçası olduğunu anlatır. Burada ise Latour meseleyi çok daha genel bir çerçeve oturtuyor ve diyor ki aslında küreselleşme ile birlikte başlayan bu üçlü tarihe damga vuran üçlü şey, yani bir kuralsızlaştırma, her türlü kuralın, regülasyonun gevşetilmesi ya da yok edilmesi, hani liberalizmi bile aşırıya götüren tutum. İkincisi eşitsizlik patlaması, ki giderek uçurum açılıyor. Bunun yanına, bunlar kadar önemli bir şey olarak, iklim değişikliğinin kasıtlı olarak inkar edilmesini koyuyor. Ve bunu da şuraya oturtuyor Latour aslında. Çünkü diyor artık yönetici sınıflar, ki bunlara niye seçkinler deniyor anlamıyorum diyor. Ben de anlamıyorum hakikaten. Ne alakası var seçkinlerle? Yani seçkinler dili, o birazcık popülist bir dil. Bu yönetici sınıflar, zenginler vesaire, dünyada, yerkürede kendilerine ve geriye kalan insanlara yetecek kadar yerin kalmadığını düşünmeye başladılar diyor. Ve bunun da aslında bir tür, kendi onlar açısından, yönetici sınıflar açısından, bence burada dememiş Latour ama ben olsam mesela şey derdim, beyaz, batılı beyaz zenginler derdim mesela. Ağırlıklı olarak onlar kastediliyor
Evet.
çünkü. Onların aslında bu dünyanın ortak bir geleceğe doğru, insanlığın bu masal bile olsa, o sürdürülen o söylemin artık terk edildiğini. Çünkü özellikle Paris Anlaşması'yla da bunun mümkün olmadığını, yani o gelişme, kalkınma, zenginleşme, refah gibi söylemler üzerinden herkese yetecek bir dünyanın artık olmadığının kabul edildiği ve bunun imza altına alındığını, dolayısıyla bu seçkin dediği, yani yönetici elit denen sınıfında nasıl, yani başka kaçacak bir gezegen olmadığı için de, nasıl bunun cefasını biz çekmeyelim diye aslında bütün insanlığın, geri kalan bütününü nasıl sattıklarını anlatacağız. Ya yani genel anlamda kendilerini nasıl ayırarak dünyanın genelinden bir avuç aslında yönetici elitin kendilerini ayırdıklarından bahsediyor. Bunun şeyi olarak da, kanıtı olarak da Brexit'i gösteriyor ki hakikaten İngiltere'nin dünyanın küreselleşmeyi terse çevirme hamlesi. Bu anlamdaki, yani şimdi belki sen anlatırsın artı küreselleşme, eksi küreselleşme hikayesi var ama hani bu küreselleşmeyi tamamen terse çevirme ve izolasyon hamlesi, yani sınırları kapatma, göçmenlere karşı bir koruma hamlesi. İkincisi Trump'ın seçilmesi, yani tamamen iklim inkarcılığının ve her türlü ırkçılığın, işte beyaz üstüncülüğünün falan iktidara gelmesi. Üçüncüsü göçlerin başlaması. Bu tabii bunları tetikliyor aslında, bu reaksiyonları. İşte dördüncüsü de Paris Anlaşması diyor. Ve sonuçta şeyin, bu elitin kendilerini bir tür, hani eskiden şey derlerdi, kale Avrupası falan diye bir deyim vardı ya, hani şeye, göçlere karşı bir kale Avrupası, bu
Evet, Avrupa Kalesi.
şeyin imparatorlukta falan tartışılır bu kavramlar, işte o kalenin yıkılması falan filan. Aslında buna karşı, bunun da ötesine geçip bir anlamda yaşam biçimini, kapitalist batılı yaşam biçimini olabildiğince en bencil şekilde savunmanın bir yolu olduğunu ve netice itibariyle de bunu savunan bir aklın iklim değişikliğini kabul edemeyeceğini ve inkar etmek zorunda olduğunu, bunun da ciddi bir paradigma değişikliği, yani kendisi paradigma demiyor ama ben öyle okuyorum, bir paradigma değişikliği olduğunu anlatarak başlıyor kitap. Yani dolayısıyla burada bence şimdi sen istersen bu küreselleşme, dünyasallaşma, yer küreselleşme,
onlara girmeden önce
açarsın ama
bu onlara girmeden önce bu kitabın açılış argüman böyle çok nasıl diyeyim detaylandırarak ve böyle üzerinden gittiği bir tartışma var ya, yani Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan yani seçilmesi tabii, ama aynı zamanda da bu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin tarihsel bir olay olarak önemi üzerine bir vurgusu var ya, ve burada ironik bir şey de söylüyor. O zamana kadar hiç kimsenin yapamadığı kadar etkili bir şey yapmış oldu diyor. Yani aslında o etkili bir şey dediği şu: o zamana kadar binlerce bilim insanının uyarısı, yüzlerce sanayisinin çabasıyla elde edilememiş, hatta Papa Franciscus'un bile dikkatleri üzerine çekemediği şeyi, ki milyonlarca çevrecinin tabii onu da okumuştum, çekmediği şeyi Trump başardı diyor. Artık iklim sorununun
İtiraf
tüm jeopolitik bahislerin merkezinde olduğunu. Efendim?
İtiraf et
bir sıkıntı demek
istiyor.
Evet, merkezinde olduğunu, adaletsizlik ve eşitsizlik sorununa doğrudan bağlı olduğunu herkes biliyor. Şimdi bu meseleyi açarak zaten kitap boyunca bir anlamda dünya açısından yepyeni bir evreye girdiğimizi, ama tabii bu böyle işte antroposen çağı şu bu falan tartışmaları minvalinde değil, politika açısından yeni bir evreye girdiğimizi, bunun da böyle bayağı aslında Trumpizm tarafından davulla zurnayla ilan edildiğini söylüyor. Ve aynı zamanda bu olayla beraber üç büyük, bütün dünyayı şu anda etkileyen üç büyük sorunu da birbirine bağlı ortaya koyuyor. İşte bu bütün bu sosyal adaletsizlikler, göç sorunu, iklim değişikliği ve Brexit'in şey yaptığı, senin de demin saydın, Brexit'in çok iyi bir şekilde örneklediği gibi çeşitli seçkinlerin ve dünyanın işte küresel bir sistem gelmesinin karşısında bir tür yerelciliğe dönmeye çalışan işte milliyetçi, sağcı, reaksiyoner tepkilerin ayyuka çıkması ve bunların da çeşitli sosyal adaletsizlikler ve eşitsizliklerle bağlantılı oluşması. Bunların hepsi apaçık hale geldi diyor.
Kürşat, çok kısa burada, bir şey ekleyeyim. Sen devam et.
Ben sana çok zaten bir şey soracağım. Evet, ekle lütfen.
Yani çok ya, hayır, şunu ekleyeyim sana, sen devam et. Aslında söylemeye çalıştığı şeyin en kritik noktası şu: biz genellikle şöyle deriz ya, yani bunlar bilmiyorlar. Yani bu inkarcılar cahil, işte bilmem ne, taşralı falan. Yani genellikle böyle bir mantık güdülür. Yani bunlar bilim karşıtı, işte bilimi anlamıyorlar, eğitimsizler falan filan. Bruno Latour bunun tam tersini söylüyor. Tam tersine bu iklim inkarcılarının durumun ciddiyetinin farkına vardıklarını ve bu tehlikeyi, tam da şöyle bir şey diyor: bilmesinlerci seçkinler tehdidi ciddiye aldılar. Evet. Dolayısıyla egemenliklerinin tehdit altında olduğunu düşündüler. Herkesin gezegeni ideolojisini yıkmaya karar verdiler diyor. Yani bu bilinçlilik düzeyini anlamak çok kritik gerçekten bu işin siyasetini yaparken. Yani bunu bir tür işte biz biliyoruz onlar bilmiyor ya da onlar anlamıyor yaptığınız zaman aslında tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Tam tersine burada Bruno Latour'un çektiği şeyin son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Ben sen devam et.
İşte bu az önce söylediğin herkesin gezegeni, dünyanın herkesin gezegeni olduğu ideolojisini artık rafa kaldırıyorlar ve dünya aslında sınırsızca tüketen küresel seçkinlerin, egemen sınıfın, işte burjuvazinin, nasıl istersek adlandırabiliriz, veya batılı dünyanın zengin toplumlarının ve küresel dünyanın orta sınıfının dünyanın geri kalanından hem izole olmak istedikleri hem de dünyanın bu anlamda ekolojik çöküşü ve ona eşlik eden diğer tüm sosyal adaletsizliklerin patlaması ve aynı zamanda tam da doğrudan doğruya ekolojik sorunlarla da bağlantılı olan göç sorunlarının ayyuka çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan her türlü kaos, kargaşa, bölgesel savaşlar, iç savaşlar, işte terör sorunları olarak ortaya çıkan ya da o şekilde belki de görünen ne varsa bütün bunlardan kendini izole etmek, dünya modeline belki de geçmek istiyorlar. Şimdi bunun mümkün olup olması apayrı bir şey ama mesela Amerika'nın bir tür şeyin içerisine dünyanın geri kalanından Irak coğrafi olarak da izole olmuş bir kıtanın içerisine çekilmeye yönelik hamlesi ya da işte İngiltere'nin adada kendisini bu şekilde izole etmeye yönelik hamlesi ya da Avrupa'nın işte liberallerinin, sağcılarının, işte muhafazakarlarının dünyanın her yerinden gelen göçmenlere kapıları kapatmak istemeleri gibi meseleler hepsi birbirine pat diye bağlanıyor. Şimdi bütün bunları aslında Bruno Latour bu ortak ilerleme anlatısı ya da ortak işte ortak dünyada ortak bir bütün toplumların ortaklaştığı, paylaştığı bir toplumsal ilerleme, iyileşme ve bunun taşıyıcı anlatısı olarak modernleşme meselesiyle bunun ilişkili olduğunu ve aslında bu modernleşme tasarısının çöktüğünü söylüyor. Şimdi bu modernleşme tasarısının dünyadaki politik akımlar ya da politikanın biçimlenişi bakımından ya da politik yelpazenin oluşumu bakımından iki yönlü iki tane vektör olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya sanayileşmenin ulus devletlerin kuruluşunun da ötesine geçen ulus ötesi siyasal ekonomik sistemler birliklerin ticari birliklerin oluşmasının işte ulaşım ağları iletişimle bütün dünyanın birbirine bağlandığı bir küresel hani bunu Bruno söylemiyor ama yıllarca bir tür edebiyatı yapıldı ya işte küresel köy, küresel toplum artık hepimiz iç içe geçtik falan. Bir taraftan bu aslında büyümenin dünyası ekonomik anlamda ve işte kaynakların sürekli büyüme yönünde kullanımıyla beraber şekillenen büyümenin dünyası ve tam da Paris İklim Konferansı'nın bilimsel olarak artık herkesin önüne koyduğu ve bütün işte oraya katılan 170, 180, 170 civarında kaç devletti? 170 galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 175 gibi bir rakam
190,
söylüyordu.
195.
Devletin hepsinin ha 90 evet pardon. Hepsinin önüne artık bir şey olarak bir somut bir gerçek olarak inkar edilemez bir veri olarak artık böyle bir büyüme ve böyle bir modernleşme hizmetine doğru gidilecek yani küreselleşme yönüne gidecek bir dünyanın var olmadığı. Tamamıyla bu tür bir modernleşme anlatısıyla hedeflenen bir küresel masala şey,
Kürşat,
şimdi
bağlantında sorun mu?
polis geliyor. Görüntü gitti.
Bağlantında sorun var, evet. Yani son dediklerin pek duyulmadı.
Evet, senin de bağlantısında soru var gibi görünüyor ama tam anlayamadım. Şimdi bu bir yandan hem liberalizmin hatta bazı, yer yer eski Avrupa faşizmlerinin paylaştığı türden bir ilerleme ideali olduğu kadar bazı bakımlardan tamamıyla sanayileşme ve teknoendüstriyel bir işte gelişme programına dayalı çeşitli solların da paylaşabildiği bir dünya idealiydi. Yani bu tek yanlı sağ ya da sol ya da tamamıyla kapitalist ya da antikapitalist bir kavram değil. Dolayısıyla bu tür bir küreselleşmenin herkesi içine alan bir küresel gelişmenin ortadan bir gerçeklik olarak ortadan kalktığını söylüyor. Fakat buna karşı bir karşı eğilim olarak, bir karşı bir tepkisel bir eğilim olarak gitgide böylesi bir küreselleşmenin dünya yüzündeki çeşitliliği, kültürleri, farklılıkları, yerellikleri ortadan kaldırması eğilimine, bir tür yıkıcı vektöre karşı yerel olana bağlanmaya, toprağa bağlanmaya ve kimliklerini, bu alanlarını korumaya yönelik bazıları tamamıyla haklı gerekçelerden kaynaklanan sömürgeciliğe karşı direniş gibi hareketlerin de mevcut olduğunu ve bunun da bir yerellik eğilimiyle kendisini ortaya koyduğunu söylüyor. Fakat şimdi bu iki eğilim, bu yerellik eğilimi de yine sollar ve sağlar içerisinde farklı şekillerde dağılıyordu. Fakat bizim politikada yönümüzü belirlememiz açısından bu kavram setlerini biraz daha nüanslandırıyor ve şunları söylüyor. Aslında küreselleşmede hala bizim için sahiplenilecek bir takım şeyler var. Bir defa diyor, bu arada küreselleşme kavramının hem İngilizce'de kullanılan globalization hem de Fransızca'da kullanılan mondializasyon nasıl söyleniyor tam bilmiyorum. İki kelimesine de refere ederek birisinde aslında sahip çıkacağımız bir şey var. Bir defa diyor küreselleşmenin içerisinde bir sürü palavra var, bir sürü boş laf var ama aynı zamanda da sahip çıkmamız gereken bir kavram olarak kürenin kendisi var diyor. Yine dünyasallaşma da aynı şekilde. Fakat orada da sahip çıkmamız gereken çok değerli bir kavram olan dünya var diyor. Şimdi bu küreselleşme ve dünyasallaşma eğilimlerinin bir artı bir eksi yönünden bahsediyor. Artı küreselleşme, eksi küreselleşme olarak iki kavramdan bahsediyor. Nedir bunlar? Bir tanesi küreselleşmeyi bir tür küresel tek düzeleşme, bir tür egemen sistem. Her yerde aynı ortak değerlerin, normların, aynı ticari kapitalizmin, aynı işte sanayinin, aynı yıkıcılığın etki ettiği bir eğilim. Ama artı küreselleşme diyebileceğimiz ve aslında sahiplenebileceğimiz yönleri olan kısmı ise belli yerelliklerde var olan yaşamların, yaşam çeşitliliklerin küresel bir etkileşimle birlikte birbirleriyle temas ederek dünyanın aslında ne kadar da çok ve çeşitlilikle dolu bir yer olduğunu, ne kadar çoklukla ve çeşitlilikle dolu bir yer olduğunu duyumsamamızı, deneyimlememizi sağlayan bir eğilim. Buna da artı küreselleşme diyor. Yani bu olumlu bir kavram olarak kullanılıyor. Yine yerellikte de böyle bir artı ve eksi kutup olduğunu ya da kutup demeyelim de iki yön olduğunu, iki boyut olduğunu söylüyor. Yerelleşmenin daha reaksiyoner, daha kimliğe saplantılı bir şekilde sarılan ve tam da artı küreselleşmenin getirebileceği türden tüm olumluluklara kendisini kapatan bir yönü var. İşte Brexit ya da işte Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesi ya da her türlü işte yerel milliyetçilik, bölgecilik ve aklımıza gelen tüm işte kimlikçi, dini temelli, fundamentalist hareketler falan bu listeye hepsi girebiliyor tabii. Irkçılıklar, korumacı hareketler falan. Ama aynı zamanda toprağa bağlanmanın olumlu biçimleri de var. O da şu, bütün bu düzleştirici, tesfiye edici eksi küreselleşmenin karşısında var olan o zenginlikleri çoğaltan, tutunan, aynı zamanda orada toprağa bir metafor olarak değil, düpedüz toprağın kendisi olarak da toprak, yani dünyanın bir gezegen olarak, dünyanın toprağı olarak toprak şeklinde de kavradığı ve buna tekrar değer vermeye ve buna yönelik bir eğilime dayandığı bir toprak kavrayışı var. Bunu da artı yerellikle ilişkilendiriyor. Şimdi bu iki ayrı vektörün birbirine ters yönde işleyen iki ayrı vektörün içerisinde bütün bu siyasal yelpaze dağılım gösterirken tam da yeni iklim rejimiyle beraber ortaya çıkan durum her iki yönün de kapsayamayacağı üçüncü bambaşka bir yönün politikada altının doldurulması gereken, inşa edilmesi gereken ve aslında bu yeni iklim rejiminin doğurduğu tüm sorunları aynı anda, bu üç birbiriyle bağlantılı üç büyük probleme aynı anda cevap üretebilecek bir sol sağ ikilemini de aşan yeni bir politikanın oluşturabilmesi için vektörü başka bir yöne çevirmemiz gerektiğini anlatıyor. O vektör ise tam olarak bir özne olarak, bir aslında bir özne demiyor tabii, bir aktör olarak, bir fail olarak diyor ama aynı zamanda biz onun bir özne olduğunu da anlıyoruz Latour'un teorisi gereği. Kendini yavaş yavaş ortaya koymaya başlayan yer küre. Bu yer küre içinde hem o çoklu dünyaları barındıran dünya olarak hem de bütün biyolojik, işte atmosferik bütün yönleriyle, yani toprak, earth olarak yer küre, her ikisini de içeriyor. Şimdi bu yer kürenin politikası yok aslında şu anda. Ve şunu tartışıyor. Ekoloji politikaları, bugüne kadarki ekoloji politikaları veyahut da yerel çevreci politikalar bu önceki eksenlerde gidip gelerek politika yapmışlardı, çevreci partiler vesaire. Fakat şimdi bu özne olarak ortaya çıkan yer kürenin politikasını, yani bir yer küreselleşmenin politikasını yapmamız gerekiyor. Şimdi bu noktaya getiriyor bizi. Buradan sonra da burada sözü sana devretmek istiyorum. Bizim doğayla ilişkimizi tartışmaya açtığı bir bölüm geliyor ve doğayla ilişkimizi tartışmaya açarken aslında bizim doğa kavramımızın da birbirinden iki farklı varlık alanını ya da ontolojik olarak birbirinden iki farklı düzlemi içerdiğini ve bizim aslında pozitif bilimlerin anladığı anlamıyla bir tür tüm evrendeki varlıkları içeren, en makrodan en mikroya kadar bütün varlıkları kapsayan, orada kitapta bir metafor kullanıyor. Sirius'tan baktığımızda gördüğümüz işte yer küredeki olan biten olaylar. Şimdi bu doğa, evet, ama bu bir tür şey, evren gözünden bakarak doğa. Bir de bizim gibi tüm yer kürenin sakinlerinin içinde yer aldığı failler alemi olarak kendi eylemlerimizin tümüyle etkide bulunduğu ve aynı zamanda o alemin, yani o yer kürenin verdiği tepkilerin hepimizi son derece ciddi bir şekilde etkilediği, sarstığı ve hayatta kalma koşullarımızı belirlediği ve artık tamamıyla politikanın konusu da olmayı geçtik, aslında öznesi olmaya başlamış olan yer küre, oraya süreç olarak doğa diyor. Ve bu süreç olarak doğa kavramı üzerinden de doğayla bizim ilişkimizi, tanımlarımızı yenilememiz gerektiğinden bahsediyor. Bilimlerle ilişkimizi yeniden tanımlamamız gerektiğinden bahsediyor. İşte orada bütün bunları sen nasıl değerlendiriyorsun ve kitabın sonlarındaki bir nevi bir dizi politik önermeyi de sıraladı. Çeşitli bildiğimiz aslında solun politikalarına yeni kavramlarla baktığı yerler var. Bütün bunlar hakkında
özellikle bu sol ve yeşil partilerle ilgili yaptığı tartışma da ilginç ama bence dediğin gibi daha ilginç olan bu ajanlık ya da faillik ile ilgili tespitleri biraz şu açıdan da ilginç. Çünkü biz bu tür tespitleri, bu tür bakış açılarını 1960'lardan bu yana daha çok yeşil düşünce içindeki filozoflardan duyuyorduk. Yani bunlar yeni fikirler çok sayılmaz aslında ama yani bunları pek çok yerde işte Lovelock'un daha bilimci bir taraftan yazılarından Arne Naess'in daha derin ekolojist yazılarına kadar pek çok yerde bunları gördük aslında. Yani insan merkezci olmayan bir hem etik hem felsefi anlayışın savunusu yeşil düşüncenin temelini teşkil eder zaten. Ama bu Latour gibi Fransız felsefesinde özellikle de işte bu sosyal inşacılığa da yakın olan kanattan bir filozof, bu kadar önemli bir filozof bunları felsefesinin temeli haline getirdiği zaman o zaman hakikaten ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Çünkü okur da değişiyor. Yani şimdi Lovelock kim okur? İşte sen, ben, biraz ekolojiye, yeşil meselelere meraklı olan veya daha bilimsel bir taraftan bakmak isteyen, daha böyle popüler bilimle falan ilgilenen, yer kürenin bilimiyle ilgilenenler falan okur. İşte çevreciler okur, yeşiller okur falan. Latour'u ise Tam tersine sosyal bilimler dünyası okuyor. Yani sosyal bil belki bunu bir başka bir programda tartışmamız lazım. Yani sosyal bilimcilerin dünyaya bakış açısıyla yeşil ekolojist bakış açısı arasında çok derin bir uçurum vardır aslında. Kırık vardır bence. Bunu onarıyor galiba Latour. Yani ben
Evet. Çok
bu açıdan
katılıyorum bu yorumuna.
Latour'un bu özellikle hem Gaia meselesine ilişkin vurgusuna hem antroposene ilişkin vurgusuna. Mesela Zizek'in de vardır antroposenle ilgili söyledikleri ama ne dediğini anlamak mümkün değildir bence. Ama şeyin Latour'un burada çok berrak bir şekilde anlattığı bir nokta var. Diyor ki tam da şeyden almış bu yeryüzü sistem bilimleri bakış açısından ya da işte doğrudan biyosferin kendisinden kritik zon. Yani kritik zon yeryüzünün bilimini okuduğunuz zaman çok net bir kavramdır. Yani Sirius'tan baktığın zaman burayı tek bir gezegen ve bir işte 6.000 küsur kilometre çapında bir katı yer küre üstünde de işte 100 kilometrelik bir atmosfer var falan gibi görürsün. Ama aslında bizi ilgilendiren kısım o değil. Bizi ilgilendiren kısım sadece yer kabuğunun yüzeyinin işte bir iki kilometreye kadar en fazla altı o kadar bile değil. Birkaç kilometre de üstü. Yani bir şeyin bir şeftalinin zarı gibi, kabuğu gibi çok dar bir alanla ilgileniyoruz biz ve buna işte kritik bölge diye çevirmiş burada kritik zon diyor herhalde orijinalinde. Bu
Küçük kuşak da diyebiliriz.
çevre kavramından biraz farklı bir şey ve bunu anlayabilmek yani aslında ne kadar hem dar bir alanda yaşadığımız hem ne kadar kısıtlı bir alanda yaşadığımızı anlamak hem de doğa insan ilişkisi meselesini kavrarken o kadar böyle kozmik bir açıdan bakmamızın anlamsız olduğunu gösteriyor. Doğrudan toprağa bakın diyor. Yani bu bizim ekolojistlerde şöyle bir şey vardır. Bilirsin yani toprak canlıdır. Yani toprak aslında klasik olarak cansız bir maddeymiş gibi yani sonuçta kayadan oluştuğu için cansız bir maddeymiş gibi görünür ama toprağın kendisi aslında canlıdır. Çünkü toprak içindeki işte milyarlarca o mantarlardan, mikroorganizmalardan, bitki köklerinden, şundan bundan oluşan canlı bir materyaldir. Dolayısıyla ya onu söylemiyor Latour da ben ekliyorum. Doğrudan doğruya politikamızı oraya yöneltmemiz ve oradan yola çıkarmamız gerekir. Diyor ki bu işte aslında tam da yeşil politikanın, yeşil düşüncenin temelini Latour ifade etmiş oluyor. Ve antroposeni de çok güzel anlatmış. Antroposeni biz hep işte insanların yıkıcı etkisinin yoğunlaşması falan diye anlatıyoruz. Latour bunu biraz aktör ağ teorisinden gelen bir şekilde herhalde aslında insanların daha doğrusu şöyle anlatıyor kabaca. Diyor ki biz hep sahneye baktık bugüne kadar. Yani kulise bakmadık. Yani burada bir oyun oynanıyor sahnede. Sahnede işte aktörler kimler? İşte insanlar, istiyorsanız hayvanlar falan filan, bitkiler, canlılar. Ama bir de dekor, kulis vardı. Yani o sahnenin olduğu, oyunun yönetildiği, oyunu sahneye koyan bir kulis var. Sahne arkası var. O sahne arkası sabitti. Yani o sahne arkası ile biz ilgilenmiyorduk. Yani o iklim, İşte su, hava, atmosfer, toprak, moprak bunlar hani bunlara bir şey olmaz zaten. Bunlar hep oradaydı, hep de orada olacak. Şimdi halbuki diyor şu anda insanlar jeolojik, biyolojik ve kimyasal süreçleri değiştirecek bir ajana dönüştü. Ve Holosen'deki yani aslında Antroposen'den önceki diyelim ki endüstri öncesi dönemden farklı olarak birdenbire kulis sahneye çıktı diyor. Yani kulisin kendisi yani o insanın örüntülerini değiştirdiği aslında arka plan sahneye çıktı. Çünkü biz onları etkilemeye başladık. İnsanlar artık tek aktör zaten değil diyor. Ve buradan da Lovelock'a aslında geçiyor. Lovelock'un ve Margulis'in aslında Lovelock'u tek başına anmak doğru değil. Yani Gaia hipotezini ortaya atan James Lovelock ve Lynn Margulis'in söylediği yerkürenin canlı olmasından öte aslında yani yerküreyi canlandırmak değildir Gaia teorisi diyor. Sen demin anlattın aslında. Tam tersine canlıların biyojeokimyasal olaylara etkin biçimde katkıda bulunduğunu inkar etmeyi bırakmaktır diyor. Çünkü zaten öyleydi.
Evet.
Ama biz felsefede, bütün dünyaya bakışımızda, Batı düşüncesinde falan bunu yıllarca inkar ettik ve dolayısıyla da işte Galileo nesneleri diye adlandırmış bunu. Onların hepsini bir kaynak olarak gördük. Yani onlar çünkü aktör değiller, sadece kaynaklar, bizim kullanımımız için varlar. Bunu Lovelock'un teorisi tamamen değiştirdi ve diyor ki bir şey, bir yandan işte şeylere olan bitene Sirius'tan bakmayı sürdürüp yer sisteminin, yeryüzü sisteminin insan eylemine tepki verdiğini yalnızca görmeyen ya da bunun olanaklı olduğuna inanmayanlar var. Hani modern mi demek lazım bilmiyorum, ya da klasik aydınlanma düşüncesi gibi. Onlar hala yerkürenin gizemli bir biçimde Sirius'a ışınlanarak başka gezegenler arasında bir gezegene dönüşeceğini umuyorlar. Özünde yerkürenin üstünde acı çekip tepki gösterebilecek bir yaşam olduğuna inanmıyorlar diyor. Öte yandan bilime sıkı sıkıya sarılarak içine gömüldükleri nedensellik zincirine, eylemin, canlılığın eyleme gücünün dağıtılmasının ne demek olduğunu anlamaya çalışanlar var. İlk grup iklim kuşkucularından oluşuyor. İkinci grupsa etki eden öğelerin sayısına ve doğasına ilişkin bir bilmeceyle yüzleşmeyi kabul ediyor. İşte buradan da senin söylediğin yer küreselleşme ve bunu
Evet.
siyasetin, felsefenin de temeli haline getirme noktasına geliyor. Buradan sözü sana vereyim. Sadece şunu söyleyeyim. Burada Latour'un özellikle şey sonrasında, pandemi sonrasında yazdığı bir kitabı daha var. Ölmeden hemen önce yayınlanan galiba. Orada da ama çok daha uzun süredir de savundu. Hani bilimi savunma noktası, yani kendi geldiği yerden yerin de biraz eleştirip belki bilimi savunmanın en önemli şey olduğunu, burada da bilime dayalı bir faillik ve sistem analizi yaparak kurmuş oluyor. Diyeyim, son sözü sana vereyim. Senden sonra da kapatalım yavaş yavaş.
Şimdi Latour, senin demin altını çizdiğin bir şey vardı, orayı biraz daha altını çizelim, bence iyi olacak. Latour, evet, o çok kabaca neredeyse bir tür kamp gibi algılanan, işte sosyal bilimler ve felsefede etkili olan, işte postyapısalcı, postmodern vesaire, ama ağırlık olarak sosyal inşacı diyelim. Ve kültürle doğa arasında neredeyse bir dikotomi yaratan ve hatta onun da ötesine geçip doğa bilimleriyle sosyal bilimleri arasındaki o kopukluğu hiçbir şekilde problematize etmeyen ve doğa bilimlerini bir nevi kurulu iktidar sistemlerinin, bunlar her şey olabilir, ajanı gibi algılayacak denli doğa bilimlerine büyük bir radikal bir kuşkuculukla yaklaşan bir eğilim söz konusuydu ve bu eğilimin içinden gelen bir şeydi. Sosyal bilimci ve düşünürdü ve bu kampın içinden, o kampın savaş açtığı neredeyse bilimcilik, aslında ben ona bilimcilik demekten ziyade bilimcilik miti demeyi tercih edeceğim. Bilimcilik mitine karşı tekrar daha şey bir şekilde, daha ölçülü bir şekilde yaklaşan ve bilimlerle diyaloğa giren bir tavır geliştiren herhalde ilk düşünürlerden bir tanesi. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım. Kitabın içinde söylediği bir şeye, bir cümleye bağlayacağım. Bana kitaptaki en ilginç gelen cümlelerden bir tanesi şey diyordu. Aslında tabii bir akım olarak politik ekolojinin ortaya çıkışı onu önceleyen süreçlerle alakalı, ama politik ekoloji de yepyeni bir şeyi ortaya koyuyor. Politikanın konusunu, nesnesini değiştiriyor. Ve ondan önceki politikaların neredeyse tamamı, sol ya da sağ politikaların neredeyse tamamı tabiri caizse insan odaklı, insan merkezli ya da özne merkezli politikalar. Kimliklerle, uluslarla, sınıflarla, şunlarla bunlarla bir şekilde hep böyle bir insan topluluklarıyla, insanların aidiyetleriyle, toprakla olan bağlarıyla ilişkili. Latour diyor ki politik ekoloji ilk defa nesne önemli politikayı ortaya koydu. İşte bu böyle ilk başta hoş olmayan bir şey. Ne demek yani, bu politikanın içerisinde insan yok mu? Diğer canlılar yok mu falan. Aslında tam tersini hepsi var ama
O
onlardan
hemen bir
onlar
alınganlığa neden oluyor galiba. Sanki
değil mi?
alınganlığa neden oluyor, değil mi?
Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi bu nesne yönelimli politikanın ortaya çıkmasıyla beraber o zaman o politikanın yürütülüş biçiminde de siyasetin hem ekonomi ve hem de insan bilimleriyle bağlantılı bir şey olmasına yönelik geleneksel kavrayışı aşan pardon, siyasetin aynı zamanda içinde yer aldığımız o dünya yer küreselliği kavrayan bir biçimde sosyal bilimlerle doğa bilimleri arasında daha geniş köprüler, daha kapsamlı bağlantılar kuran bir noktaya taşınabileceğine dair pek çok şey var, ima var veya pek çok bakış açısı var. Zaten bunları tartıştığı işte kitabın 20 kısa bölümden oluşuyor kitap. Kitabın 14. bölümünden itibaren yavaş yavaş politik önermelerini diyelim ortaya koymaya başlıyor. İşte gerçekle ilişkilerimiz, materyalizm kavrayışının yeniden ele alınışı gibi bir takım şeyler ortaya koyuyor. Senin dediğin,
Solun
senin hatırlattığın.
özellikle yeterince maddeci olmadığını söylüyor aslında.
Evet. Galileo nesneleri ve Lovelock nesneleri ayrımını yapıyor ve aslında Lovelock nesneleri ile yeniden tanımladığı bir doğa bilimleri kavrayışı bizi gerisin geri içine gömülü olduğumuz tüm o süreç olarak doğayla beraber tanımladığımız, aslında kendi beşeriyetimizin, insanlığımızın, sosyalliğimizin de içine gömülü olduğu o tüm biyolojik veya biyolojik olmayan ama doğal kendi kendini düzenleyen sistemlerle ilişkisi içinde aslında bir karmaşık sistem olarak kavramımızı sağlayan bir noktaya taşınıyor. Lovelock nesneleri bir anda politikanın konusu haline gelmeye başlıyorlar. Ve 17. bölümün başında da buna ilişkin zaten çok kısa öz bir saptaması var. Diyor ki, jeotoplumsal çatışmaları tanımlama arayışında ilerleyebilmek için ne bilimden ne akılcılıktan vazgeçebiliriz. Bu iki vurgu aslında bir nevi yakın dönemin sert aydınlanmacılık eleştirisine ve sert bilim eleştiriciliğine karşı bir yeni yaklaşım önerisi. Ama pozitif bilimlerin kaplamını hem genişletmek hem de sınırlandırmak gerekir. Buradaki genişletmek ve sınırlandırmak meselesi yine bu yer küreselliği kavrayışla alakalı. Yani Sirius'tan bakan pozitif bilimler yerine kritik zonda yer alan bir süreç olarak doğa ile sınırlanmış bir pozitif bilim kavrayışı hemen oraya zaten sosyal bilimler de dahil oluyor. Orası zaten artık sosyal bilimlere kapalı bir alan olmaktan çıkıyor. Çünkü doğa orada insan faillerinin tüm eylemleriyle birlikte devinen ve dolayısıyla insan faillerinin de içinde dahil olduğu doğayı anlamakla toplumsal ilişkileri anlamak birbirinden kopuk süreçler olmaktan çıkıyor. Şimdi benim 18. bölümde çok sevdiğim iki karşılaştırma var, iki kavram çerçevesi. Hızlıca oraya geçmek istiyorum. Aslında Bruno Latour ne yapmaya çalışıyor? Elimize hazır reçeteler falan sunmuyor. Bizim dünyayı kavramaya ilişkin ana kavramlarımızdan bir ya da iki tanesini, doğa, dünya, yer küre, bunları yeniden tanımlamamıza yönelik. Ama bu bir nevi bizim politikamızı üzerine kurduğumuz bütün bir ontolojiyi alt üst edecek baya ciddi bir çağrı. Ama bu bir iki kavramı yerinden oynattığı zaman bu noktada eski modernleşmeci bakış açısıyla yer küreselci bir bakış açısının farkları da kendisini hemen belirginleştirmeye başlıyor. Bu farklardan bir tanesi doğanın yerine yer küreselliği şey yaptığımızda, koyduğumuzda toplumsal mücadelelerle ekolojik dediğimiz mücadelelerinin kesişme noktasını tehlikeli kılarak politik konuları hareketsizleştiren bağlantısızlığı sona erdirebilecek bir durumun ortaya çıkması, böyle bir eklemlenme olduğunda üretim sistemleri bakımından çözümlemeden doğurma sistemleri bakımından çözümlemeye geçtiğimizi gösterir. Yani burada çözümleme diye yaptığı çeviri analiz olarak da düşünebiliriz. Biz doğayı aslında üretim sistemleri açısından görüyorduk. Bu iki çözümlemede öncelikli ilkeleri bakımından birbirinden ayrılır. Birinde özgürlük, ötekinde bağımlılık. Burada bağımlılık deyince bir anda insan bir şey yapıyor, irkiliyor. Ne demek burada bağımlılık?
Birbirine bağımlılık aslında.
Evet,
Birbirine
karşılıklı
karşılık.
dependency anlamında. Evet, sonra insana yüklediği rol açısından ayrılırlar. Birinde insan merkezlidir, ötekinde roller paylaştırılır. Son olarak üstlendikleri hareket türleri açısından ayrılırlar. Birinde mekanizma, ötekinde yaratılış. Üretim sisteminde doğayla maddecilik ve bilimin rolüyle ilgili belli bir anlayışı temel almıştır. Politikaya başka bir işlev kazanmıştır. İnsan aktörlerle kaynaklar arasında bölünmeye dayanmıştır. Temelinde insan özgürlüğünün, her mülkiyetin sınırlarının açıkça belirlendiği doğal bir çerçevede gelişeceği düşüncesi yatar. Doğurma sistemi ise hepsi farklı tepkiler gösterebilen failleri, aktörleri, canlıları karşı karşıya getirir. Maddecilik anlayışı gibi hareket etmez, bilgi kuramı farklıdır, aynı politikalara yol açmaz. Şimdi burayı, yani bu bölüm baştan sona okunmaya değer, çok değerli bir şeyi var, yoğun ama kısa ama yoğun bir şeyi var, boyutu var bu bölümün. Ama burada ben kısa keseceğim. Aslında bizim modernleşme, sanayileşme ve bir tür tekno-endüstriyel toplum kurmamız, ki bu solda da ya da sağda fark etmiyor, ikisinde de benzer hayallere ulaştı. Bununla birlikte gelen bir tür üretimcilik ve ona bağlı olan bir bilim kavrayışını yerinden eden bir anlayış kuruyor. Ve doğurma bakış açısı ile dünyaya baktığımız zaman da birdenbire dünyanın diğer failleri, üzerinde yer aldığımız, sakini olduğumuz bir tür yurdun tepki verebilen failleri olarak algılanmaya başlıyorlar. Bunda mistik hiçbir şey yok. Burada canlı olmayan varlıkla canlıymış gibi davranma ya da bir tür işte romantizmle doğayı yüceltme falan da yok. Burada bayağı aslında bilimsel gerçeklerle birlikte bir bakış açısı var. Bu noktadan sonra zaten göç sorunuyla ilişki de kurduğu bir takım tartışmalar var, pasajlar var. Kitabın en sonunda da bütün bu önermelerini ortaya koyduktan sonra şimdi hani bütün bunları söyledik de ne oldu şimdi? Bana soracaksınız diyor. Yani hani ne sunuyorsun? Ne sunuyorsunuz bine? Ve diyor ki yani aslında bu kitap tarihten daha hızlı giderek zaten oluşmakta olan bir süreçten fazlasını söyleyebilecek durumda değil. Sonra bir özne olarak ben kimim, hangi failim problemine giriyor. Bu arada da daha önce hiçbir politika tartışmasında rastlamadığım çok ilginç bir noktaya giriyor. Büyük bir takım programatik çerçeveler ve bakış açıları kurmaya girişmeden önce aslında yer küreselliğin sakinleri, yurttaşları olarak öncelikle orayı tanımaya, anlamaya çalışmamız gerektiğinden ve bağlantılı olduğumuz ve bir bağımlı olduğumuz tüm varlıklarla ilişkilerimizi kavramak, bunların bir tür listesini çıkarmaktan bahsediyor. Ve daha sonra da böyle bir sistemin, böyle bir siyaset anlayışının temellerini oluşturabilmek için tüm bu sakinlerin, tüm bu dünyayı paylaşanların ortak dertlerini, ortak şikayetlerini dökebilecekleri bir tür şikayetleri biriktirerek bir politika kurma girişiminden bahsediyor. Bunun çok akılcı görünmeyeceğini anladığı için hemen bize bir hatırlatma yapıyor. Tam da Fransız Devrimi'nde de aslında böyle bir şey olmuştu ve pek çok yerin, pek çok farklı sosyal pozisyonun sakinleri birçok şikayetlerini dile getirerek yeni bir yurttaşlığın politikasını ya da yeni bir işte devrimin politikasını şekillendirmişler diyor. Biz de bununla başlayabiliriz. Aslında çok mütevazi başlangıçlar önererek.
Paris Komünü de öyle tabii. Sadece Fransız devrimi değil, Paris Komünü de aslında benzer bir şekilde başlıyor. Neyse, onu da konuşacağız. Bir ufak ipucu vermiş olalım. Evet.
Evet.
Evet.
Bir saati doldurduk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kitabı kimler okumalı sorusuna da çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Latour ya da işte sosyal bilimlerle ilgilenen herkesin okuması gerektiği, okumasının heyecan verici olacağını zaten ekleyeceğim. Hiçbir yerinde geçmemesine rağmen içeriğinin oldukça feministçe kurulduğunu ekleyip feminist arkadaşlara mutlaka okumasını önereceğim. Zaten ekoloji politikasının içinde olan herkesin okumasını önereceğim. Ama aynı zamanda sosyal bilimlerle fen bilimler arasında nasıl bir diyaloğun mümkün olabileceğine ilişkin güzel önerileri olması bakımından da yine ilgili herkese önereceğim ben bu kitabı.
Peki, o zaman kısaca tekrarlayalım. Bruno Latour'un kolektif kitaptan çıkan, galiba çok yeni değil ama hala bulunuyor sanırım kitapçılarda. Rota, politikada yönümüzü nasıl bulacağız başlıklı kitabını konuştuk. Bugün Yakın Zaman'ın 18. programında. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.